Klüdgü bir ekmek çalmıştı. Jane Virgin bir ekmek çalmıştı. Bir İngiliz istatistiğine göre Londra'da yapılan 5 hırsızlıktan 4'ünün nedeni açlıktı. Cezaevine ağlayarak ve titreyerek giren Jean Valjean, oradan duygularını kaybetmiş bir adam olarak çıktı. Orada umudunu kaybetmiş bir halde girmiş ve oradan karamsar bir ruh haliyle ayrılmıştı. Bu ruhta neler değişmişti? Anlatmaya çalışalım. Toplumun kendisinin neden olduğu bu konulara değinmesi gerek. Cahil olsa da aptal bir adam olmadığını söylemiştik. İçindeki doğal ışık aydınlanmıştı. Mutsuzluk, ki onun da kendisine has bir ışığı vardır. Bu zihnin ışığını arttırmıştı. Sopanın, zincirin, zindanın, yorgunluğun, kürek cezasını yerine gerektiren tepedeki kavurucu güneşin, mahkumların, tahta yataklarının etkisiyle vicdanına sığınmış, yaşadıklarını düşünmüştü. Kendi mahkemesini kurdu. Kendi kendini yargılamaya başladı. Haksız yere cezalandırılan suçsuz biri olmadığını farkındaydı. Kendini aşırıya kaçan ve kınanacak bir girişimde bulunduğunu, istemiş olsaydı belki de o ekmeğin kendisine verilebileceğini, her halükarda merhametin ve çalışmanın sonuçlarını beklemenin daha uygun olacağını itiraf ediyordu. Aç kaldığında beklenebilir mi? Demenin karşılıksız bırakılabilecek bir soru olmadığını, öncelikle açlıktan ölenlere nadir rastlandığını, ardından da ne yazık ve ne mutlu ki uzun süre manevi ve maddi baskıya maruz kalsa da insanın doğası gereği kolay kolay ölmediğini, bu yüzden sabretmek gerektiğini, bunun zavallı yavrucaklar için bile daha hayırlı olacağını, kendisi gibi yoksul ve güçsüz bir insanın tüm toplumun yakasına şiddetle yapışmasının ve yoksulluktan hırsızlık yoluyla kurtulacağını düşünmesinin çılgınca bir girişim olduğunu, her halükarda onursuzluğa girilen kapıdan sefaletten kurtulmak için çıkılamayacağını ve nihayet haksız olduğunu itiraf etti. Ardından kendine sordu. Bu iç karartıcı öyküde tek suçlu kendisi miydi? Öncelikle çalışan biri olarak işini kaybetmesi, çalışkan biri olarak ekmeğini kaybetmesi ciddi bir sorun değil miydi? Ardından işlenmiş ve itiraf edilmiş bir suça verilen bu ceza acımasız ve abartılı değil miydi? Yasanın verdiği cezada mahkumun işlediği suçtan daha fazla suistimal yok muydu? Terazinin kefaret kefesindeki ağırlık diğer kefedekinden daha fazla değil miydi? Cezanın aşırılığı suçluluk damgasının silinip gitmesini sağlıyor muydu? Ve bu aşırılık durumu tersine çevirmeye, baskıcı yasaların hatasını suçlunun hatasıyla örtmeye, suçluyu kurban, borçluyu alacaklı durumuna düşürmeye ve adaletin onu bizzat ihlal eden yana tecelli etmesine neden olmuyor muydu? Kaçış girişimleriyle peş peşe ağırlaştırılan bu ceza sonunda en güçlünün en zayıf uyguladığı bir baskıya, toplumun bireye karşı işlediği, her gün yeniden başlayan ve 19 yıl süren bir suça dönüşmüyor muydu? Toplumun kendi üyelerine bir olayda sağduysuz öngörüsüzlüğünü, bu olayda acımasız öngörüsünü dayatmaya, zavallı bir adamı sonsuza dek bir hayatla bir aşırılık, işsizliğin neden olduğu bir hayatla cezanın aşırılığı arasında tercih yapmak zorunda bırakmaya hakkı olup olmadığını soruyordu kendine. Toplumun tesadüfün sihirli değneğiyle gelen refahtan en az pay alan, dolayısıyla korunmaya en layık üyelerine böyle davranması acımasızlık değil miydi? Bu sorulara cevap verdiğinde toplumu yargılayıp onu kendi nefretine mahkum etti. Toplumu başına gelenlerin sorumlusu olarak görüyor ve kendi kendine bir gün bunun hesabını ondan sormakta tereddüt etmeyeceğini, verdiği zararla kendisine verilen ceza arasında büyük bir uçurum olduğunu söylüyor. Ve nihayet cezasının aslında bir haksızlıktan değil, yozlaşmadan kaynaklandığı sonucuna varıyordu. Öfke saçma ve çılgınca olabilir, haksız yere sinirlenebilir. İncinme duygusuysa ancak kişinin aslında bir şekilde haklı olduğunu düşündüğünde ortaya çıkabilir. Jean Valjean kendisini incinmiş hissediyordu. Üstelik insan toplumu ona sadece kötülük etmiş, sadece adalet olarak adlandırdığı ve kendi çıkarlarına dokunulduğu zaman gösterdiği öfkeli yüzüyle bırakmıştı. İnsanlar ona yalnızca zarar vermek için yaklaşmışlardı. Onlarla girdiği her ilişkide bir darbe almış, çocukluğundan, annesinin, ablasının yanında yaşadığı dönemden beri tek bir dostça söze, iyi niyetli bir bakışa rastlamamıştı. Zamanla acı çeke çeke hayatın bir savaş olduğuna ve kendisinin bu savaşta yenildiğine inanmaya başlamıştı. Kininden başka silahı olmadığı için kürek cezası sırasında onu bilmeye ve cezaevinden çıkarken onu da beraberinde götürmeye karar vermişti. Toulon'da iyi halli kürek mahkumlarına en gerekli bilgileri öğretmek için Ingrotti'nin rahipleri tarafından kurulmuş bir okul vardı. O da iyi halli mahkumlar arasında yer alıyordu. 40 yaşında okula gidip okuma yazmayı, toplamayı çıkarmayı öğrendi. Zekasını geliştirmenin kinini bilemek anlamına geleceğine inanıyordu. Bazı durumlarda bilgi ve aydınlık kötülüğün uzamasına yol açar. Bunu söylemek üzücü ama bahtsızlığına neden olan toplumu yargıladıktan sonra toplumu şekillendiren kaderi de yargılayıp mahkum etti. Böylece 19 yıllık bir işkence ve kölelik dönemi boyunca bu ruh bir yükseldi, bir alçaldı. Bu ruha bir yandan aydınlık, diğer yandan karanlık doldu. Görüldüğü gibi Jean Valjean'ın kötü yaratılışlı biri değildi. Kürek cezasını çekmeye geldiğinde hala iyi yürekliliğini koruyordu. Toplumu mahkum ettiğinde, kötülüğe, kaderi mahkum ettiğinde inançsızlığa yöneldiğini hissetti. Korkunç bir felaketin baskısı altında kalan yürek, tıpkı alçak bir tonozun altında sıkışan omurilik gibi şekilsizleşip, bünyesinde çirkinleri ve onarılmaz hasarları barındırır hale gelebilir mi? Jean'in acımasız, yani sersemletici yanı, baskın olan kaderinin özelliği, garip bir değişimle insanı yavaş yavaş vahşi ve yırtıcı bir hayvana dönüştürmesiydi. Peş peşe ve ısrarlı kaçış denemeleri yasanın insan ruhu üzerinde yarattığı garip tahribatı kanıtlamaya yeterliydi. Bu yararsız ve çılgınca girişimlerini önüne çıkan her fırsatta sonucunu bir an bile düşünmeden, daha önceki deneyimlerinden hiç ders çıkarmadan tekrarlamıştı. Kafesin kapısını açık bulan kurt gibi hemen kaçıyordu. İçgüdüleri ona kaç derken muhakemesi kaçma diyordu. Ama böyle şiddetli bir eğilim karşısında muhakeme kayboluyor, içgüdüler ağır basıyordu. Yakalandığında karşılaştığı acımasızlıklar sadece onu daha fazla korkutmaya yarıyordu. Atlamamamız gereken bir ayrıntı da onun kürek mahkumları arasında olağanüstü gücüyle ünlendiğiydi. Yorgun olduğunda bile bir kabloyu çekmek, bir bocurgatı çevirmek konusunda 4 kişiye bedeldi. Bazen sırtında çok ağır yükler taşıyor, yeri geldiğinde kriko olarak anılan o aletin yerini tutuyordu. Arkadaşlar ona Krikocin lakabını takmışlardı. Bir keresinde Tulan Belediye Konağı'nın balkonu tamir edilirken balkonu destekleyen o muhteşem sütunlardan biri çökmek üzereydi. Ve o omuzuyla sütuna destek vermiş, işçilerin gelmesini beklemişti. Çevikliği gücünü geride bırakıyordu. Sürekli olarak kaçmayı hayal eden bazı kürek mahkumları sonunda güçle becerinin bir araya geldiği gerçek bir bilimi, kasların bilimini öğrenirler. Kuvvetlerin gizemli dengesi her zaman sineklere ve kuşlara özenen mahkumların günlük eğlencesi haline gelmişti. Dikine tırmanmak, bir çıkıntı gördüğünde destek noktası bulmak onun için çocuk oyuncağıydı. Duvarın bir açısını yakaladığında sırtını ve diz arkasını kasıyor, dirseklerini ve topuklarını taşın girintilerine yerleştiriyor, sihirli bir şekilde 3. kata, bazen de zindanın çatısına çıkıyordu. Az konuşuyor, hiç gülmüyordu. Yılda 1-2 kez kürek mahkumlarına özgü, şeytanın gülüşünün yankısını andıran o iğrenç kahkahalardan birini atması için olağanüstü gülünç bir sahneyle karşılaşması gerekiyordu. Onu görenler hiç durmadan ürkütücü bir şeylere bakmakla meşgul olduğunu düşünüyorlardı. Gerçekten de bir yerlere boş boş bakıyordu. Tamamlanmamış bir kişiliğin ve bastırılmış bir zekanın hastalıklı algıları arasından belli belirsiz canavarı andıran bir şeyin üzerine yüklendiğini hissediyordu. İçinde sürünüp durduğu bu loş ve kasvetli alacakaranlıkta başını çevirip yukarı bakmaya çalıştığında her seferinde öfkeyle karışmış bir korkuyla başının üzerinde nesnelerin, yasaların, ön yargıların, insanların, olguların çeperlerini seçmediği, kütlesinden korktuğu, korkunç dik bayırlarla üst üste dizilerek göz alabildiğince yükselirmiş gibi görünen ürkütücü yığını fark ediyordu. Bu aslında uygarlık olarak andığımız o olağanüstü piramitten başka bir şey değildi. Bu iç içe geçmiş hareketli, şekilsiz, bütünlüğün ortasında, sağda solda, kah yakınında, kah uzaktaki erişilmez yaylaların üzerinde bir topluluğu, canlı renklerle aydınlanmış bir ayrıntıyı, gardiyanı ve sopasını, jandarmayı ve kılıcını, başlıklı bir başpiskoposu, en yukarıdaysa tıpkı bir güneş gibi parıldayan taç giymiş, göz kamaştırıcı imparatoru görür gibi oluyordu. Uzaklardaki bu ihtişamın, gecesinin karanlığını dağıtmak yerine onu daha kasvetli, daha katlanılmaz kıldığını düşünüyordu. Tüm bunlar, yasalar, ön yargılar, olaylar, insanlar, nesneler, Tanrı'nın uygarlığa dayattığı o karmaşık ve gizemli hareketliliğe uygun bir şekilde başının üzerinde gelip gidiyor, onu acımasızlığın eşlik ettiği tasvir edemediğim bir dinginlikle, kayıtsızlığın eşliğindeki bir amansızlıkla ezip geçiyordu. Bahtsızlığın en derinlerine düşmüş ruhlar, belirsizliklerin artık hiç önemsenmeyen uçurumlarına yuvarlanmış bahtsızlar, yasaları reddederler. Başlarının üzerinde altında olmayanlar için o olağanüstü görülen ama altında olanları tüm ağırlığıyla ezen toplumu hissederler. Bu koşullar altında düşünen Jean Valjean'ın hayalleri nasıl olabilirdi? Değirmen taşının altındaki buğday tanesi düşünülebilse kuşkusuz onun gibi düşünecekti. Tüm bunlar hayallerle iç içe geçmiş gerçeklikler, gerçekliklerle iç içe geçmiş fanteziler, sonunda onda neredeyse tasvir edilemez bir ruh hali yarattılar. Ara sıra zindandaki çalışmanın ortasında işi bırakıp öylece duruyordu, düşünceye dalıyordu. Öncesine kıyasla daha da olgunlaşmış ve alt üst olmuş aklı ona isyan ediyordu. Başına gelenlere bir anlam veremiyor, etrafını çevreleyen her şeyi bir düş olarak yorumluyor. Kendi kendine hayal görüyorum diyordu. Birkaç adım ötesindeki gardiyana bakıyor, onun hayali bir varlık olduğunu düşünüyor. Bu hayali varlık aniden ona sopasını indiriyordu. Gerçek dünya onun için yok gibiydi. Hayatında güneşe, güzel yaz günlerine, serin Nisan sabahlarına yer yok denebilirdi. Ruhunu hangi hava deliğinden sızan ışığın aydınlattığını bilemiyorum. Bitirirken, özetlediğimizi ve belirttiğimiz olgularla vardığımız kesin sonuçları özetlersek, masum ağaç budayıcısı, Talon ürkütücü kürek mahkumu, Jean Valjean'ın 19 yılda iki olumsuz davranış biçimi geliştirdiğini söylemekle yetineceğiz. İlki, kafası karışmış bir halde, hiç düşünmeden, içgüdüsel olarak çektiği acılara misilleme yaparmışçasına aniden harekete geçmesi. İkincisi, yaşadığı felaketin şekillendirdiği yanlış düşüncelerle ciddi bir şekilde bilinçli olarak tasarladığı ve başını derde sokacak davranışlarda bulunmasıydı. Bu planlı girişimler sadece belli bir kişiliğe sahip olanların kat edebileceği art arda gelen üç aşamadan geçiyordu. Muhakeme, irade, dik kafalılık. Düşüncelerini pratiğe geçirmesini sağlayan etkenler doğal öfkesi, ruhunun kederi, maruz kaldığı haksızlıkların derin etkisi, hala kaldıysa iyiler, masumlar ve dürüstler de dahil olmak üzere tüm insanlara olan tepkisiydi. Tüm bu düşüncelerinin çıkış ve varış noktası insan yasalarına duyduğu kindi. Bu kin gelişim sürecinde herhangi bir ilahi güç tarafından durdurulmazsa zamanla topluma, ardından insanlığa ve evrene duyulan kine dönüşebilir. Kendini herhangi birine şiddetli bir zarar verme arzusu halinde dışa vurabilirdi. Anlaşılacağı gibi kimliğinde çok tehlikeli bir şahıs olduğunun yazılması boşuna değildi. Yıllar geçtikçe bu ruh yavaşça ama tehlikeli bir şekilde duygusuzlaşmış, duygusuz yürek gözyaşlarını kurutmuştu. Cezaevinde kaldığı 19 yıl boyunca tek bir damla gözyaşı bile dökmemişti. Dalga ve karanlık. Denizde bir adam. Ne önemi var? Gemi durmuyor, rüzgar esiyor. Belli bir rota izlemek zorunda olan o kasvetli gemi yoluna devam ediyor. Adam gözden kayboluyor, sonra yeniden beliriyor. Suya gömülüyor ve tekrar yüzeye çıkıyor. Sesleniyor, kollarını sallıyor. Kimse onu duymuyor. Kasırgayla sallanan gemi manevrasını yapıyor. Tayfalar ve yolcular denizle boğuşan adamı fark etmiyorlar. Zavallı kafası devasa dalgaların arasında bir noktadan ibaret. Derinliklere doğru umutsuz çığlıklar atıyor. Çekip giden o yelkenli nasıl da hayalet gibi görünüyor? Ona bakıyor, çılgınca bakıyor. Gemi uzaklaşıyor, soluklaşıyor, küçülüyor. Az önce diğer tayfalarla birlikte güvertede gidip gelen, soluk alıp verme ve güneşi görebilme olanağına sahip olan bir insandı. Şimdi ne olmuştu da bu hale düşmüştü? Ayağı kayıp suya düşmüş, işi bitmişti. Uçsuz bucaksız denizin ortasında çırpınıyor. Ayağının altında kayan sulardan, felaketten başka bir şey yok. Rüzgarla yarılıp çalkalanan dalgalar etrafını korkunç bir şekilde kuşatıyor. Dipsiz uçurumun yalpaları onu sürüklüyor. Suların tüm kıvrımları başının etrafında dönüp duruyor. Bir dalga yağını üzerine püskürüyor. Belli belirsiz boşluklar onu yarı yarıya yutuyor. Suya her batışında karanlıklarla kaplı uçurumları görür gibi oluyor. Hiç tanımadığı ürkütücü deniz bitkileri onu kavruyor. Ayaklarını düğümlüyor, kendilerine doğru çekiyor. Kendini uçurumun, köpüklerin parçası gibi hissediyor. Dalgalar onu bir top gibi birbirlerine atıyor. Kederin sularını yutuyor. Hain okyanus onu boğmaya çalışıyor. Enginliğiyle onun can çekişmesiyle alay ediyor. Bu okyanusun tamamı adeta kin kusuyor. O yine de karşı koyuyor. Kendini savunmaya çalışıyor. Yüzeyde kalabilmek için çaba harcıyor. Yüzüyor. Hemen tükenen o zavallı kuvvet hiç tükenmeyenle çarpışıyor. Peki ama gemi nerede? Orada, ufkun soluk karanlığında zorlukla seçiliyor. Boralar esiyor. Tüm köpükler onu sarmalıyor. Gözlerini kaldırdığında bulutların kurşun iliğini görüyor. Can çekişen denizin devasa çılgınlığına eşlik ediyor. Bu çılgınlığın işkencesine maruz kalıyor. Yeryüzünün ötesinden nereden geldiği bilinmeyen garip, ürkütücü sesler duyuyor. Bulutların arasında tıpkı insani kederlerin üzerindeki melekler gibi kuşlar uçuyor. Ama onun için ne yapabilirler? Uçuyor, ötüyor, süzülüyor. O ise hırıldıyor. Okyanus ve gökyüzü denen kendisi için biri mezar, diğeri kefen işlevi görecek iki sonsuzlukla sarmalandığını hissediyor. Hava kararıyor. Saatlerdir yüzüyor, gücü tükeniyor. İçindeki insanlarla uzaklaşan o gemi ufukta silinip gitti. Alacakaranlığın girdabında tek başına suya batıp çıkıyor. Geriliyor, eğilip bükülüyor. Altındaki görünmezin cani dalgalarını hissediyor. İmdat! Diyor. Hiç kimse yok. Tanrı nerede? İmdat! Diyor. Biri, biri, sürekli imdat! Diyor. Ufukta hiçbir şey yok. Gökyüzünde hiçbir şey yok. Enginliklere, dalgalara, yosunlara, gizli kayalıklara yalvarıyor. Hepsi sağır. Fırtınaya, sarsılmaz bir şekilde sadece sonsuzluğa itaat eden fırtınaya yakarıyor. Etrafını karanlık, sis, ıssızlık, çalkantılı ve çılgınca bir uğultu. Sert suların sınırsız kıvrımları çevreliyor. İçini korku ve bezginlik kaplıyor. Altında uçurum onu bekliyor. Tek bir destek noktası yok. Kadavranın uçsuz bucaksız karanlığın içindeki kasvetli yolculuğunu düşünüyor. Soğukla felç olmaya başlıyor. Büzüşüp kapanan elleri hiçliğe tutunuyor. Rüzgarlar, bulutlar, girdaplar, esintiler, yıldızlar hiçbir işe yaramıyor. Ne yapmalı? Umutsuzca kendini koyveriyor. Bıkkınlıkla ölmek istiyor. Her şeyi oluruna bırakıyor ve işte sonsuza dek boğulmanın kasvetli derinliklerine batıyor. Ah! İnsan toplumlarının amansız yürüyüşü. Yürüyüş sırasındaki insan ve ruh kayıpları. Yasanın yok ettiklerini yutan okyanus. Dayanışmanın lanet olası çürüyüşü. Ah, ahlaki yozlaşma. Deniz, ceza yasalarının lanetlediklerini attığı acımasız sosyal karanlık. Deniz, sonsuz bir sefalet. Bir girdapta akıntıya kapılan ruh bir cesete dönüşebilir. Onu kim diriltecekti? Cezaevinden çıkma saati geldiğinde, Jean Valjean kendisine özgürsün diyen o garip sözleri duyduğunda, eşi benzeri bulunmayan, beklenmedik bir an yaşadı. Canlı bir ışık hüzmesi, insanlardan yayılan gerçek bir ışık hüzmesi aniden içine doldu. Ama bu ışık solmakta gecikmedi. Özgürlük düşüncesiyle gözleri kamaşan, yeni bir hayat kurabileceğine inanan Jean Valjean. Özgürlüğün, sarı kimlik belgesiyle verilen özgürlüğün ne olduğunu çok çok anladı. Ve bunun yanı sıra çok fazla sıkıntı çekeceğini hissetti. Kürek cezası boyunca kazandığı paranın 171 frank olacağını hesaplamış ama zorunlu dinlenmeye ve bayram günlerine hesabı katmayı unuttuğu için yaklaşık 24 frank daha azalacağını düşünememişti. Ne olduysa bu yekün çeşitli kesintilerle eksilirken eline sayılan 109 frank 15 santime dönüşmüştü. Hiçbir şey anlamamış, dolandırıldığını sanmıştı. Tam olarak parasının çalındığını sanmıştı. Serbest kalışının ertesi günü, Gras'ta bir portakal çiçeği damıtım evinin kapısında balyaları indiren adamlar görmüş, çalışmak istediğini söylemişti. İş yoğunluğundan dolayı onu geri çevirmediler. O da hemen işe koyuldu. Zeki, güçlü, becerikli bir adam olarak elinden geleni yaptığında işveren memnun görünüyordu. Çalıştığı sırada oradan geçen bir jandarma ondan belgelerini istediğinde sarı kimlik belgesini göstermek zorunda kaldı. Ardından işine devam etti. Birkaç dakika önce işçilerden birine günlük ne kadar yevmiye aldıklarını sormuş, 30 metelik ödendiğini öğrenmişti. Akşam olduğunda, ertesi sabah yola çıkmak zorunda olduğundan damıtım evinin sahibinden yevmiyesini istedi. Adam hiçbir şey söylemeden ona 15 metelik verdi. Karşı çıkınca ona şu yanıt verildi. Bu senin gibi biri için yeterli. Üsteleyince de adam iki gözünün arasına bakarak, beğenmiyorsan dam altına geri dön, dedi. Bir kez daha kendisini dolandırılmış gibi hissetti. Toplum, devlet, kesintiler yaparak parasının büyük miktarını çalmıştı. Şimdi sıra kendisini azar azar dolandıran insanlardaydı. Serbest bırakılmak, özgürlük demek değildi. Cezaevinden çıkılsa da mahkumluğun ruh halinden çıkılmıyordu. İşte Garas da başına bunlar gelmişti. Dinde nasıl muamele gördüğünü anlatmıştık. Katedralin saati 2'yi çaldığında Jean Valjean uyanmıştı. Onu uyandıran yatağının çok rahat olmasıydı. Neredeyse 20 yıldan beri bir yatakta yatmamış, giysilerini çıkarmasa da bir yatakta uyumak gibi yeni bir olay uykusunu bölmeye yetmişti. 4 saatten fazla uyumuştu. Yorgunluğu geçmişti. Dinlenmeye fazla zaman ayırmaya alışkın değildi. Bir anlığına etrafındaki karanlığa bakmak için açtığı gözlerini yeniden uykuya dalmak için kapadı. Gün çeşitli duygulanımlarla hareketli geçtiğinde, yaşanan olaylar zihni meşgul ettiğinde uykuya dalınır. Ama uyanıldığında yeniden uyunamaz. Uykuya dalmak kolaydır ama uyanıp yeniden uyumak için aynı şey söylenemez. İşte bu durumdaydı. Uyuyamadığı için düşüncelere dalmıştı. Zihnindeki düşüncelerin karma karışık olduğu o anlardan birini yaşıyordu. Beyninde adeta anlam veremediği bir gelgit yaşanıyordu. Eski ve taptaze anıları iç içe geçmiş dalgalar gibi çalkalanıyor, garip bir şekilde birbirlerine karşı çıkıyor. İçeriklerinden bağımsızlaşıyor, biçimlerini kaybediyor, ölçüsüz bir şekilde geliştikten sonra aniden adeta çamurlu ve bulanık bir suda kayboluyordu. Aklından birçok şey geçse de zihnini sürekli olarak meşgul eden ve diğerlerini bastıran bir düşünce vardı. Bu düşünceyi hemen söyleyeceğiz. Madam'ın masanın üzerine yerleştirdiği altılı gümüş takım ve büyük kepçe gözünden kaçmamıştı. Bu altılı gümüş takım aklından çıkmıyordu. Birkaç adım ötesinde duruyorlardı. Yükleye geçmeden önce yaşlı hizmetkarın onları yan odadaki yatağın başucunda bulunan küçük bir dolaba yerleştirdiklerini görmüş. Bu dolabın yerini kafasına kazımıştı. Yemek salonundan yatak odasına girildiğinde hemen sağdaydı. Som gümüşten bu takım eski olduğu için çok değerliydi. Kepçeye de eklerse en az 200 frank ederlerdi. Bu meblağ 19 yıl boyunca kazandığının iki katıydı. Aslında cezaevi yönetimi çalmamış olsa daha fazlasını kazanmış olacaktı. Tam bir saat boyunca zihni bir direnişin de işin içine karıştığı çalkantılarla saplanıp durdu. Saat 3'ü çaldığında gözlerini yeniden açıp yatağında doğruldu. Kollarını uzatıp yüklüğün bir köşesine attığı çantasını el yordamıyla aradı. Ardından bacaklarını aşağı sarkıtıp ayaklarını döşemenin üzerine bıraktı ve kendini nasıl olduğunu anlamadan yatağının üzerinde oturmuş bir halde buldu. Bir süre herkesin uyuduğu evdeki tek uyanık kişi olarak onu bu karanlıkta bu haliyle gören birini ürkütecek şekilde düşüncelere daldı. Aniden eğilip ayakkabılarını çıkardı ve onları yavaşça yatağın yanındaki hasırın üzerine koydu. Ardından yeniden hiç kımıldamadan düşüncelere daldı. Daldığı bu iğrenç hayallerin ortasında demin sözünü ettiğimiz düşünceler zihnini hiç durmadan kurcalıyor, gelip gidiyor, geri dönüyor. Üzerinde bir ağırlık oluşturuyorlardı. Ardından nedenini bilmeden ve düşlerinin gayri ihtiyari takıntısıyla cezaevinde tanıdığı Brevet adlı bir kürek mahkumunu düşündü. Adamın pantolonunu pamuk ipliğinden örülmüş tek bir askı tutuyordu. Bu askının damalı süslemeleri aklından çıkmıyordu. Saat 3'ü çeyrek geçeyi ya da 3.30'u çalmasa gün doğana kadar bu şekilde düşünebilirdi. Saatin sesi sanki ona "Hadi iş başına," demişti. Ayağa kalktı. Bir süre daha tereddüt edip etrafı dinledi. Ev sessizdi. Bunun üzerine küçük adımlarla hayal meyal seçebildiği pencereye doğru yürüdü. Gece çok karanlık değildi. Gökyüzünde rüzgarın kovaladığı, bulutların üzerinde uçuştuğu bir dolunay vardı. Bu durum bahçenin peş peşe bir aydınlanıp bir kararmasına, ay tutulmasının ya da kapalı bir havanın aniden açılması gibi görüntüler oluşturmasına, odaya da alacakaranlığın dolmasına yol açıyordu. Bulutlar nedeniyle ara sıra kesintiye uğrayan bu alacakaranlık, insanın önünü görmesine izin veriyor, bir mahzenin hava deliğinin önünden gelip geçenlerin yarattığı solgunluğa benziyordu. Kenarına geldiği pencereyi inceledi. Bahçeye açılan bu pencerede parmaklık yoktu ve o dönemde adet olduğu üzere küçük bir kama çiviyle kapanmıştı. Açtığı pencereyi keskin bir soğuğun aniden içeri dolması üzerine hemen kapattı. Bahçeyi inceleyen dikkatli bakışlarla baktı. Bahçe aşılması kolay, oldukça alçak, beyaz bir duvarla çevrilmişti. Daha ötede eşit aralıklı ağaçların tepelerini seçebildi. Bu durumda duvar, bahçeyle bir caddeyi ya da ağaçlıklı bir sokağı andırıyordu. Bahçeyi kolaçan ettikten sonra kararlı bir ifadeyle yüklüye yürüyüp çantasını açtı. İçini karıştırıp çıkardığı bir şeyi yatağın üzerine koydu. Ayakkabılarını gözlerinden birine yerleştirdiği çantasını kapayıp omuzlarını aldı. Kasketini takıp siperliğini öne indirdi. El yordamıyla bulduğu bastonunu pencerenin köşesine bıraktı. Ardından yatağın üzerine bıraktığı şeyi kararlı bir şekilde kavradı. Bu, uçlarından biri bir mızrak gibi sivriltilmiş, küçük bir demir çubuğa benziyordu. Bu karanlıkta bu demir parçasının hangi amaçla kullanılacağını kestirilebilmek zordu. Bu kaldıraç ya da topuz olabilir miydi? Gündüz vakti olsa bunun madencinin demir çubuğundan başka bir şey olmadığı anlaşılabilirdi. Kürek mahkumları bazen Talun'u çevreleyen yüksek tepelerdeki kayaları parçalamakla görevlendirilirdi ve yanlarında madenci aletlerini taşımaları nadir rastlanan bir durum değildi. Madencilerin saf demirden çubukları alt taraflarında kayaları delmeye yarayan sivri bir uçla sonlanırdı. Çubuğu sağ eline aldı ve nefesini tutup sessiz adımla yan odanın, bilindiği gibi psikoposunun odasının kapısına yöneldi. Kapıya geldiğinde onun yarı açık olduğunu gördü. Psikopos kapıyı kapamamıştı. Jin Valjin etrafını dinledi, çıt çıkmıyordu. Kapıyı içeri girmek isteyen bir kedinin kaçamak ve endişeli hafifliğiyle parmağının ucuyla itti. İtilince boyun eğen kapı, girişi biraz daha genişleten hafif ve sessiz bir hareket yaptı. Bir süre bekledikten sonra kapıyı daha cüretkar bir şekilde ikinci kez itti. Kapı sessizce boyun eğmeye devam etti. Şimdi açıklık içeri girebileceği kadar genişti. Ama kapının yanında girişi engelleyecek şekilde garip bir açıyla duran küçük bir masa vardı. Güçlüğü fark etti. Kapı aralığının ne pahasına olursa olsun daha da genişlemesi gerekiyordu. Kararını verip bu kez ilk ikisinden daha güçlü bir şekilde kapıyı itti. Kapının uzun zamandır yağlanmamış menteşesi bu karanlıkta aniden boğuk ve yayılması uzun süren bir ses çıkardı. Birden titredi. Bu menteşenin gürültüsü kulağında kıyamet gününün borusu gibi korkunç bir şekilde yankılandı. İlk anın yanılsamasıyla bu menteşenin korkunç bir şekilde canlandığını ve herkesi uyandırmak için köpek gibi havladığını düşündü. Afallamış bir halde titreyip ayaklarının ucuna basmaktan vazgeçerek durdu. Şakaklarındaki damarların demirhane çekiçleri gibi inip kalktığını hissetti. Göğsünden çıkan soluğun mağaradan çıkan bir rüzgarın gürültüsüne benzediğini düşündü. Bu öfkeli menteşenin korkunç gürültüsünün tüm evi bir deprem gibi sarsacağını sanıyordu. İttiği kapı alarm zilini çalmış, herkesi uyandırmıştı. İhtiyar yatağından kalkacak, iki yaşlı kadın çığlıklar atacak, yardımlarına koşulacaktı. 15 dakika geçmeden şehirde söylentiler yayılacak, jandarmalar kapıya dayanacaktı. Bir an için işinin bittiğini düşündü. Hiç hareket etmeden, tıpkı tuzdan bir heykel gibi olduğu yerde taş kesilmişti. Birkaç dakika geçti. Kapı ardına kadar açılmıştı. İçeri bakmaya cesaret ettiğinde hiçbir hareketlilik olmadığını fark etti. Kulak kesildi. Evde hiçbir şey hareket etmiyordu. Paslanmış menteşe kimseyi uyandırmamıştı. Bu ilk tehlikeyi atlatsa da zihninde korkunç bir karmaşa vardı. Yine de geri adım atmadı. İşinin bittiğini sandığında bile geri adım atmamıştı. İşini çabucak görmeye karar verip bir adım attı ve odaya girdi. Odaya dingin bir sessizlik hakimdi. Sağda solda gün ışığında bir masanın üzerine yayılmış kağıtlar, açık kitaplar, bir taburenin üzerine yığılmış ciltler, üzeri giysi dolu bir koltuk, bir dua iskemlesi oldukları kolayca anlaşılabilecek ama gecenin bu saatinde beyazımtırak nesneler, karanlık köşeler gibi görünen belli belirsiz şekiller vardı. Mobilyalara çarpmamak için temkinli bir şekilde ilerledi. Odanın dibinde uyuyan psikoposun düzenli ve huzurlu soluğu duyuluyordu. Aniden durdu. Yatağın kenarındaydı. Buraya sandığından çok daha çabuk ulaşmıştı. Doğa bazen adeta bizi düşündürmek için etkilerini ve görüntülerini bizim davranışlarımıza tam zamanında belli belirsiz ve akıllı bir şekilde karıştırır. Yatağın karşısında durduğu sırada yaklaşık yarım saatten beri gökyüzünü kaplayan büyük bir bulut sanki özellikle yaparmışçasına dağılmış, uzun pencereye aşan ay ışığı bir anda psikoposun solgun yüzünü aydınlatmaya başlamıştı. Huzur içinde uyuyordu. Aşağı alplerin soğuk geceleri yüzünden Yatağa kollarını, bileklerini örten kahverengi ünden bir hırkayla girmişti. Başı kendini uykunun ellerine teslim etmenin huzuruyla yastığın üzerine devrilmişti. Onca hayırseverliğe, onca ulvi davranışa tanıklık etmiş olan eli, parmağındaki rahip yüzüğüyle dışarı sarkıyordu. Tüm yüzü belli belirsiz bir hoşnutlukla, umutla, ahiret mutluluğuyla aydınlanıyordu. Dudaklarında gülümsemeden öte bir ışıldama vardı. Alnının üzerine görünmeyen bir ışığın tasvir edilemez yansıması vuruyordu. Adillerin ruhu uyku sırasında gizemli bir göğü izler. Bu göğün bir yansıması psikoposun üzerindeydi. Vicdanının aynası olan bu gökyüzü içinde olduğu için ışıklı bir saydamlık yayıyordu. Ay ışığı içindeki aydınlıkla bütünleştiği anda uyan psikopos çok heybetli görünüyordu. Yine de odada tatlı ve tasvir edilemez bir yarı aydınlık vardı. Gökyüzündeki bu ay, uykuya dalmış bu dağ, hiçbir yaprağın titreşmediği bu bahçe, bu huzurlu ev, o saat, o an, sessizlik bu adamın saygın uykusuna görkemli ve sözle ifade edilemeyen bir şeyler katıyor ve bu beyaz saçları, bu kapalı gözleri, umut ve güven dolu bu yüzü, bu ihtiyar başı ve bu çocuksu uykuyu heybetli ve dingin bir haliyle sarmalıyorlardı. Ulveliğinin farkında olmayan bu adamda neredeyse ilahi bir ifade vardı. Gecenin karanlığında elindeki demir çubuğuyla ayakta hiç kımıldamadan duran Jean Valjean, yüzünden aydınlık yayılan bu ihtiyara ürkek bakıyordu. Daha önce böyle bir şeye hiç rastlamamıştı. Bu güven onu korkutuyordu. Ahlaki alemde bundan daha muhteşem bir tablo görülemezdi. Kaygılı, altüst olmuş, kötü bir davranışın eşiğine gelmiş bir vicdan, adil bir insanın uykusunu izliyordu. Yalnızlığın ortasında, yanı başındaki kişinin bu uykusunda belli belirsiz olsa da kendini açıkça belli eden bir yücelik hissediyordu. Kendisi de dahil olmak üzere kimse aklından neler geçtiğini söyleyemezdi. Yine de bir tahmin yürütmek için büyük bir şiddet eğiliminin, büyük bir sükunetle bir araya geldiğini hayal etmek gerekirdi. Yüzündeki yabani bir şaşkınlığı yansıtan ifadeden kesin bir sonuç çıkarmak mümkün değildi. Bakıyordu. Hepsi bu. Ama ne düşündüğünü tahmin etmek imkansızdı. Kesin olan tek şey duygulandığı ve altüst olduğuydu. Ama bu duygunun içeriği neydi? Gözünü ihtiyardan ayıramıyordu. Tavırlarından ve yüz ifadesinden bariz bir şekilde yayılan tek şey garip bir kararsızlıktı. Adeta dibine çakılacağı ya da sağ kurtulacağı iki uçurum arasında gidip geliyordu. Bu kafayı kırmaya ya da bu eli öpmeye hazırmış gibi görünüyordu. Birkaç saniye sonra alnına doğru kaldırdığı sol koluyla kasketini çıkardı. Ardından kolunu aşağı indirip sol elinde kasketi, sağ elinde demir çubuğu, yabani başının üzerindeki dikilmiş saçlarıyla psikoposu izlemeye devam etti. Psikopos bu ürkütücü bakışlar altında huzur içinde uyuyordu. Ay ışığının etkisiyle şöminenin üzerinde belli belirsiz seçilen haç, birini kutsamak, birini bağışlamak için iki kolunu yana açmış gibi görünüyordu. Aniden kasketini takan Jean Valjean, psikopasa bakmadan yatağın yanından hızla geçip başucunda duran dolaba yöneldi. Kilidi zorlamak istermiş gibi demir çubuğu kaldırdı. Anahtar dolabın üzerindeydi. Kapağı açtığında ilk fark ettiği gümüş takımlarının bulunduğu sepetti. Sepeti alıp çıkaracağı gürültüyle aldırmadan hızlı adımlarla odaya açtı. Kapıya ulaşıp doğa odasına girdi. Pencereyi açtıktan sonra bastonunu aldı. Pencereden bahçeye atladı. Gümüş takımlarını çantasına koyup sepeti fırlattı. Bahçeye geçip duvarın üzerinden bir kaplan gibi atladıktan sonra kaçmaya başladı. Ertesi sabah gün doğarken Monsignor bahçesinde geziniyordu. Madam allak bullak olmuş bir halde ona doğru koştu. "Monsignor, Monsignor!" diye bağırdı. "Yüceliğiniz gümüş takımın sepetin nerede olduğunu biliyor mu?" "Evet," dedi psikopos. "Tanrı'ya şükürler olsun. Nereye kaybolduğunu ben bilmiyorum." Psikopos az önce tarhlardan birinde bulduğu sepeti madama gösterdi. "İşte. Ama içinde hiçbir şey yok. Gümüş takımlar nerede?" "Ah," diye karşılık verdi psikopos. "Demek gümüş takımlarını merak ediyordunuz. Nerede olduklarını bilmiyorum." "Ulu tanrım, çalındı. Dün akşamki adam onları çaldı." Madam paniğe kapılmış, yaşlı bir kadının çabukluğuyla göz açıp kapayıncaya kadar dua odasına koşup psikoposun yanına döndü. Yere eğilmiş olan psikopos, tarha düşen sepetin kırdığı kaşık otunu iç çekerek inceliyordu. Madam haykırışını duyup ayağa kalktı. "Monsignor, adam gitmiş, gümüş takımları çalınmış." Bu şekilde bağırırken Gözleri bahçenin köşesindeki tırmanma izlerine takıldı. Duvarın üzerindeki zikzaklı süs kırılmıştı. Bakın, oradan gitmiş. Sokağa atlamış. Ah, çok iğrenç. Gümüş takımlarımızı çaldı. Bir an sessiz kalan psikopos, ciddi bakışlarını madama yönelterek yumuşak bir ses tonuyla. Öncelikle o takımlar bize mi aitti diye sordu. Madam afalladı. Yeni bir sessizlikten sonra psikopos devam etti. Madam, o takımları uzun zamandan beri haksız yere elimde tutuyordum. Onlar aslında yoksullara aitti. O adam da kuşkusuz bir yoksuldu. Ne yazık diye karşılık verdim adam. Benim için ya da Matmazel için bir önemi yok. Ama Monsenyor için üzülüyorum. Monsenyor bundan sonra yemeğini nasıl yiyecek? Psikopos ona şaşkın bir ifadeyle baktı. Vah, o da laf mı? Kalay takımlarımız yok mu? Madam omuzlarını silkti. Kalay kokar. O zaman demir takımlarımızı kullanırız. Madam anlamlı bir ifadeyle yüzünü buruşturdu. Demir yemeğin tadını bozar. O zaman dedi psikopos. Ahşap takımları kullanırız. Bir süre sonra Jean Valjean'ın dün akşam oturduğu masada kahvaltı ediyordu. Monsieur kahvaltısını ederken bu konu üzerine hiç konuşmayan kız kardeşine ve alçak sesle homurdanan madama neşeyle bir parça ekmeği bir süt bardağına bandırmak için ahşap da olsa çatal bıçağa ihtiyaç olmadığını söylüyordu. Şu akla bak diyordu madam. Tek başına gidip gelirken böyle bir adamı eve almak ve hemen yan odaya yerleştirmek. Ne mutlu ki sadece hırsızlık yapmış. Aman tanrım, düşünmesi bile insanın içini ürpertiyor. Abi ve kız kardeşi masadan kalkarken kapı vuruldu. Girin, dedi psikopos. Kapı açıldığında eşikte garip ve sert görünümlü birkaç kişi belirdi. Üç adam bir dördüncüyü yakasından tutuyorlardı. Üçü jandarma, diğeri ise Jean Valjean'dı. Grubun şefi olduğu anlaşılan kapının yanındaki onbaşı içeri girip psikoposa doğru ilerledi ve asker selam verdi. Monseigneur dedi. Bu söz üzerine kederli ve umutsuz görünen Jean Valjean başını şaşkın bir ifadeyle kaldırdı. Monseigneur diye mırıldandı. Demek rahip değilmiş. Kes sesini dedi jandarma. Monseigneur psikopostur. Bu arada Monseigneur yaşlılığının el verdiği ölçüde aceleyle yanlarına yaklaşmıştı. Ah, siz miydiniz diye haykırdı Jean Valjean'a bakarak. Sizi gördüğüme sevindim ama size takımların yanı sıra gümüş şamdanlarını da almanızı söylemiştim. Böylece 200 franka satabilecektiniz. Onları da takımlarla birlikte neden götürmediniz? Gözlerini açan Jean Valjean saygıdeğer psikopasa hiçbir insan dilinin tasvir edemeyeceği bir ifadeyle baktı. Monseigneur, dedi jandarma onbaşı. Bu adamın bize söyledikleri doğru mu? Onunla yolda karşılaştık. Şüpheli biri gibi görünüyordu. Onu durdurduk. Yanında bu gümüş takımlar. Ve size onları geceyi evinde geçirdiği yaşlı bir rahibin verdiğini söyledi, değil mi? Diye araya girdi psikopos gülümseyerek. Durumu anlıyorum ve siz de onu buraya getirdiniz. Bir yanlışlık olmuş. Bu durumda onu serbest bırakabilir miyiz? Diye sordu onbaşı. Elbette dedi psikopos. Jean Valjean jandarmaların yakasını bırakmaları üzerine geriledi. Beni serbest bıraktıkları doğru mu? Dedi uykusunda konuşurken gevelermiş gibi. Evet serbestsin. Söylenenleri duymuyor musun? Dedi bir jandarma. Dostum dedi psikopos. Gitmeden önce şamdanlarınızı alın. Şömineye doğru gidip iki şamdanı Jean Valjean'a getirdi. İki kadın psikoposu rahatsız edecek tek bir söz söylemeden, ona bir bakış bile yöneltmeden olan biteni izliyorlardı. Tüm bedeni titreyerek şamdanları afallamış ve kendini kaybetmiş bir halde aldı. Şimdi gidebilirsiniz dedi psikopos. Bu arada dostum, geri geldiğinizde bahçeden geçmenize gerek yok. Caddeye bakan kapıdan girip çıkabilirsiniz. Gece gündüz açıktır. Sadece kapının kolunu çevirmeniz yeter. Sonra jandarmalara dönerek, beyler gidebilirsiniz dedi. Jandarmalar uzaklaştılar. Jean Valjean bayılmak üzereymiş gibi görünüyordu. Yanına yaklaşan psikopos ona alçak sesle. Bana bu parayı dürüst bir adam olmak için harcayacağınıza söz verdiğinizi asla unutmayın, dedi. Herhangi bir söz verdiğini hatırlamayan Jean Valjean afalladı. Bu sözler üzerine basa basa söyleyen psikopos heybetli bir ifadeyle ekledi. Kardeşim, artık kötülüğe değil, iyiliğe aitsin. Ruhunuzu satın alıp içindeki karanlık ve tehlikeli düşünceleri çıkarıyorum ve onu Tanrı'ya teslim ediyorum. Jean Valjean şehirden adeta kaçarcasına çıktı. Tarlalarda hızla yürüyor, önüne çıkan her yola, her patikaya giriyor. Yeniden aynı yere döndüğünü fark etmiyordu. Sabah boyunca hiçbir şey yemeden, açlığını hissetmeden bu şekilde yürüdü. Bir dizi yeni duygularının etkisi altındaydı. Kime karşı beslediğini bilmediği bir öfke yaşıyordu. Duygulanmış mıydı yoksa aşağılanmış mıydı? Bunu söyleyebilecek durumda değildi. Ara sıra garip bir acıma duygusuyla yüreği sızlıyor, 20 yıldan beri katılaşan yüreğiyle bu duyguya karşı koyuyor. Bu çatışma onu yoruyordu. Başına gelen felaketin adaletsizliğinin etkisiyle korkunç bir sükunete gömülen yüreğinin sarsıldığını hissediyor, endişeleniyor, kendi kendine bu sükunetin yerini neyin alacağını soruyordu. Bazen cezaevinde jandarmalar arasında olmasının kendisi için daha hayırlı olacağını ve böylece olayların bu şekilde gelişmesiyle bu ölçüde sarsılmayacağını düşünüyordu. Mevsim epeyce ilerlemiş olsa da geçtiği çitlerin arasında yer alan geç açmış çiçeklerin kokusu ona çocukluk anılarını hatırlatıyor, uzun zamandır zihninde canlanmadıkları için bu anılara katlanamıyordu. Gün boyunca tasvir edilmesi mümkün olmayan düşünceler zihnini kurcalayıp durdular. Batmak üzere olan güneş toprağın üzerindeki en ufak çakıl taşlarının gölgesini uzatırken, kızıl renge boyanmış, tamamıyla ıssız büyük ovadaki bir çalılığın arkasına oturmuştu. Uzaklarda küçük bir çan kulesinin bile belirmediği ufukta sadece alpler vardı. Dinden çıktığından beri 3 fersah yolu kat etmiş olmalıydı. Çalılığın birkaç adım ötesinde ovayı kesen bir patika vardı. Ona rastlayacak birine yırtık pırtık giysilerini daha da ürkütücü gösterecek olan bu düşünceli halinin ortasında neşeli bir ses duydu. Başını çevirdiğinde 10 yaşlarında bir köylü çocuğunun beline bağladığı kemana benzeyen yaylı bir çalgı ve sırtındaki küçük sandığıyla şarkı söyleyerek patikadan geçtiğini gördü. Pantolonlarının deliğinden dizleri görünen, bir kentten diğerine yolculuk eden o sevimli, neşeli çocuklardan biriydi. Çocuk şarkı söylerken ara sıra duruyor, muhtemelen tüm serveti olan birkaç bozuk parayla yazı turu oynuyordu. Bu bozuk paralar arasında bir de 40 santim vardı. Jean Valjean'ı fark etmeyen çocuk çalılığın yanında durup, şimdiye kadar büyük bir ustalıkla hepsinin elinin tersinde düşürdüğü bozuk paraları havaya doğru fırlattı. Ama bu kez 40 santimlik bozuk para elinden kayıp Jean Valjean'ın oturduğu çalılığa yuvarlandı. Jean Valjean paranın üstüne bastı. Bu arada çocuk parasının nereye yuvarlandığını görmüştü. İstifini hiç bozmadan adama doğru yürüdü. Etraf tamamıyla ıssızdı. Göz alabildiğince uzanan ovada ve patikada kimse yoktu. Gökyüzünün derinliklerinde uçuşan bir kuş sürüsünün zayıf çalıklarından başka bir şey duyulmuyordu. Çocuk saçlarını altın örgülerle donatan ve kızıl ışığıyla Jean Valjean'ın vahşi yüzünü kan rengine boyayan güneşe sırtını dönmüştü. "Monsieur," dedi küçük köylü çocuğu. Cehalet ve masumiyetin karışımından kaynaklanan çocuksu bir güvenle. "Paramı alabilir miyim?" "Adın ne?" diye sordu. "Petit Garris, monsieur." "Defol git," dedi Jean Valjean. "Monsieur," diye üsteledi çocuk. "Paramı geri verir misiniz?" Başını öne eğdi ve yanıt vermedi. Çocuk tekrarladı. "Monsieur, paramı verin." O bakışlarını yere sabitlemişti. "Param!" diye bağırdı çocuk. "Beyaz gümüş param." Jean Valjean onu hiç duymuyormuş gibi görünüyordu. Çocuk gömleğinin yakasına yapışıp onu sarsarken aynı zamanda hazinesinin üzerindeki çivili, iri ayakkabıyı yerinden oynatmaya çabalıyordu. "Paramı istiyorum. 40 santimimi istiyorum." Çocuk ağlıyordu. Hala yerinde oturan Jean Valjean başını kaldırdı. Gözleri boş bakıyordu. Çocuğu şaşkınlıkla fark ettiğinde elini bastonuna uzatıp korkunç bir sesle bağırdı. "Kim var orada?" "Ben Monsieur," diye karşılık verdi çocuk. "Ben? Lütfen ayağınızı kaldırıp bana 40 santimi geri verin lütfen." Ardından küçük olmasına rağmen öfkeli, adeta tehditkar bir ifadeyle. "Hadi ayağınızı kaldıracak mısınız? Ayağınızı kaldırın," dedi. "Ah, demek hala buradasın," dedi. Ve ayağı hala gümüş paranın üzerinde dururken aniden ayağa kalkıp ekledi. "Canını kurtarmak ister misin?" Ona korkuyla bakan çocuğun tüm bedeni titredi ve birkaç saniyelik şaşkınlıktan sonra başını hiç geri çevirmeye ve çığlık atmaya cesaret edemeden koşarak var gücüyle kaçmaya başladı. Yine de bir süre sonra soluk soluğa durmak zorunda kaldı ve yeniden düşüncelere daldı. Onun hıçkırarak ağladığını duydu. Bir süre sonra çocuk gözden kaybolmuştu. Güneş batmış ve Jean Valjean'ın etrafını gölgeler sarmıştı. Gün boyunca hiçbir şey yememişti. Muhtemelen ateşi çıkmıştı. Çocuk kaçtığından beri ayakta durmuş, yerinden hiç kımıldamamıştı. Soluğu göğsünü uzun ve düzensiz aralıklarla kaldırıyordu. 10-12 adım ötesine sabitlediği bakışları, otların üzerindeki mavi fayanstan kırık bir tabağı incelermiş gibi görünüyordu. Aniden ürperdi. Akşam serinliğini hissetmeye başlamıştı. Kasketini alnının üzerine sıkıca yerleştirdi. Gayri ihtiyari bir hareketle gömleğinin düğmelerini iliklemeye çalıştı. Bir adım atıp bastonunu almak için eğildi. O sırada ayağının toprağı yarı yarıya gömdüğü ve çakıl taşların arasında parlayan parayı fark etti. Adeta galvanik bir akımın etkisiyle sarsıldı. "Bu da nedir?" dedi dişlerin arasından. Üç adım gerileyip durdu. Gözlerini karanlıkta parıldayan o nesnenin bakışlarını kendisine dikmiş gibi göründüğü ve az önce ayağıyla ezmiş olduğu o noktadan ayıramıyordu. Birkaç dakika sonra her yanı kasılarak gümüş paraya doğru hamle yaptı. Onu eline alıp doğruldu ve sığınak arayan ürkmüş, titreyen vahşi bir hayvan gibi ovanın enginliklerine, ufkun her noktasına doğru bakmaya başladı. Hiçbir şey göremedi. Gece bastırmıştı. Ova soğuk ve loştu. Alacakaranlığın ortasında mor renkli bulutlar göğe doğru yükseliyorlardı. "Ah!" dedi ve çocuğun gözden kaybolduğu noktaya doğru hızlı adımlarla yürümeye başladı. 30 adım attıktan sonra durdu ve hiçbir şey göremedi. Bunun üzerine var gücüyle bağırdı. "Küçük Joves! Küçük Joves!" Sustu ve dinledi. Hiçbir yanıtı yoktu. Issız ve kasvetli ova enginliklerle çevriliydi. Etrafında bakışlarının kaybolup gittiği bir karanlıktan ve sesinin boğulduğu bir sessizlikten başka bir şey yoktu. Buz gibi esen Poyraz etrafındaki nesnelere iç karartıcı bir görüntü veriyordu. Küçük ağaçlar sıska dallarını adeta birbirini tehdit eder ve peşinden gidermişçesine inanılmaz bir öfkeyle sallıyorlardı. Yeniden yürümeye, ardından da koşmaya başladı. Zaman zaman duruyor, duyulabilecek en korkunç, en hüzünlü bir sesi ıssızlığa haykırıyordu. "Küçük Gares! Küçük Gares!" Kuşkusuz çocuk bu haykırışı duysa bile korkudan ona görünmemek için elinden geleni yapacaktı. Ama çocuk hiç şüphesiz şimdiden çok uzaklara gitmişti. Atla giden bir rahibe rastladığında yanına gidip "Sayın rahip, yolunuza bir çocuk çıktı mı?" dedi. "Hayır," diye yanıtladı rahip. "Adı Küçük Gares. Kimseyi görmedim." Çantasından çıkardığı 2-5 frankı rahibe uzattı. "Sayın rahip, bu para yoksullar için. Sayın rahip, 10 yaşlarında bir çocuktu. Sırtında küçük bir sandık, sanırım bir de bir çalgı aleti vardı. O gezgin köylü çocuklardan biriydi. Onu tanıyor musunuz?" "Onu hiç görmedim." "Söyler misiniz, bu köylerden birinde oturuyor olabilir mi?" "Söylediğiniz gibi ise dostum, yabancı bir çocuk olmalı. Onlar gezgindir, kimse onları tanımaz." Çantasından aceleyle 2-5 franklık daha çıkarıp rahibe uzattı. "Cemaatinizin yoksulları için," dedi. Ardından kafası karışmış bir halde ekledi. "Sayın rahip, beni yakalatın. Ben bir hırsızım." Atını mahmuzlayan rahip ürkmüş bir halde uzaklaştı. Jean Valjean daha önce izlediği yönde koşmaya başladı. Etrafına bakınarak, seslenip bağırarak uzun bir yol kat etse de kimseye rastlamadı. 2-3 kere ovada kendisine yere uzanmış ya da diz çökmüş biri gibi görünen bir şeylere doğru koştu. Ama bunlar çalılıklardan ya da toprağın üzerindeki kayalardan başka bir şey değildi. Nihayet 3 patikanın kesiştiği bir noktada durdu. Ay yükselmişti. Bakışlarının etrafında gezdirdikten sonra son bir kez daha bağırdı. "Küçük Garris! Küçük Garris!" Sesi bir yankı bile yaratmadan sislerin içinde sönüp gitti. Zayıf bir sesle kekelercesine bir daha tekrarladı. Bu son çabasıydı. Aniden bacakları görünmeyen bir gücün, vicdansızlığının ağırlığıyla onu eziyormuşçasına kıvrıldı. Tükenmiş bir halde büyük bir taşın üzerine yığıldı. Yumruklarını saçlarının arasına daldırıp yüzünü dizlerine bastırarak bağırdı. "Ben bir sefilim." O anda duygularının doruk noktasına ulaşmasıyla ağlamaya başladı. 19 yıldan beri ilk defa ağlıyordu. Görüldüğü gibi psikoposun evinden ayrıldığında dünyayı her zamankinden farklı düşüncelerle gözlemlemeye başlamıştı. İçinde neler olup bittiğini anlayamıyordu. İhtiyarın meleklere yaraşan davranışına ve tatlı sözlerine karşı koymaya çalışıyordu. "Bana dürüst bir insan olacağınıza dair söz verdiniz. Ruhunuzu satın alıp içindeki sapkın düşünceleri çıkarıyorum ve onu Tanrı'ya teslim ediyorum." Bu sözler aklından hiç çıkmıyordu. Bu ilahi hoşgörüye içimizdeki kötülüğün kalesi olan kibirle karşı çıkıyordu. Bu, rahibin bağışlamasının kendisini hala sarsan bir saldırı olduğunu, bu merhametli davranışa direnirse yüreğinin katılığının sonsuza dek yumuşamayacağını, boyun eğerse insanların yıllar boyunca davranışlarıyla yüreğini doldurduğu o hoşuna giden kinden vazgeçmesi gerekeceğini, bu kez kendi kötülüğüyle o adamın iyiliği arasında yenice veya yenilice muazzam ve nihai bir savaşın yaşanacağını belli belirsiz hissediyordu. Zihninde çıkan bu şimşeklerin etkisiyle korkunç bakışlarla sarhoş gibi yürürken, Dean'de başından geçenlerin geleceğini belirleyebileceği konusunda net bir düşüncesi var mıydı? Hayatın belli alanlarında insanı uyaran ya da tedirgin eden o gizemli uğultuları duyuyor muydu? Bir ses kulağına kaderini belirleyecek anın geldiğini, kendisi için orta yol bulunmadığını, bundan böyle insanların en mükemmeli olmazsa en kötüsü olacağını, bu andan itibaren ya psikopostan daha yükseklere çıkması ya da kürek mahkumundan daha aşağılara düşmesi gerektiğini, iyi olmak istiyorsa bir meleğe, kötülük yolunda devam etmek istiyorsa bir canavara dönüşmesi gerektiğini söylüyor muydu? Burada da önceden yaptığımız gibi şu soruları sormamız gerekiyor. Tüm bunlardan düşüncelerine bir gölgenin yansıdığını fark ediyor muydu? Kuşkusuz, daha önce de söylediğimiz gibi felaket zekayı eğitmişti. Yine de Jean Valjean'ın tüm bahsettiklerimizi çözümleyecek durumda olduğu şüpheliydi. Görmekten çok hayal meyal seçebildiği bu düşünceler aklından geçiyor olsalar bile, onu tasvir edilemez ve kederli bir karmaşaya sürüklemekten başka bir işe yaramıyorlardı. Zindan denen o muğlak ve karanlık yerden çıktığında psikopos ruhuna kötülük etmiş, onu uzun süre karanlıkta yaşayan birinin aniden yoğun bir ışığa maruz kalmasına benzer bir durumla karşı karşıya bırakmıştı. Kendine sunulan gelecekteki tertemiz, pırıl pırıl yaşamı içini endişe ve korkuyla dolduruyor, gerçekten de ne yapacağını bilemiyordu. Kürek mahkumunun gözleri erdem karşısında tıpkı aniden güneşin doğuşunu gören bir baykuş gibi kamaşmış, körleşmişti. Kendisinin de farkında olduğu gerçek artık aynı adam olmadığı, içindeki her şeyin değiştiği, psikopos onunla konuştuktan ya da ona dokunduktan sonra bir daha asla eskiden olduğu gibi aklına eseni yapmakta özgür olmayacağıydı. Bu ruh haliyle o çocukla karşılaşmıştı ve parasına el koymuştu. Neden? Bunu kesinlikle açıklayamazdı. Bu gasp olayı zindandan getirdiği kötü düşüncelerin son etkisinin ve olağanüstü çabasının bir itki kalıntısının statikte potansiyel güç olarak adlandırılan olgunun bir sonucu muydu? Buydu ve belki de daha azıydı. Basitçe söyleyelim. Zihni beklenmedik ve yeni birçok çatışmalı düşüncenin ortasında çırpınırken, ayağını gümüşün üzerine alışkanlık ve içgüdüyle basıp paraya el koymasına neden olan kendisi değil, içindeki vahşi hayvandı. Aklı başına geldiğinde ve bu alçakça davranışın bilincine vardığında endişeyle sarsılmış ve korkunç bir çığlık atmıştı. Bu garip bir olaydı ve sadece içinde bulunduğu durumda gerçekleşebilecek bir şekilde çocuğun parasına el koyarak bir daha asla yapamayacağı bir şey yapmıştı. Ne olursa olsun üzerinde önemli bir etki yaratan bu son kötü davranışı zihnindeki karmaşayı aniden dağıtarak yoğun karanlıkları bir yana, aydınlığı bir kenara ayırıp içinde bulunduğu ruh halini kimyasal bir maddenin bir bileşenini çökelten, diğerini yüzeyde bırakan bir ayıraç gibi etkiledi. İlk başta kendini gözlemlemeden ve hiç düşünmeden günahlarından arınmaya çalışan bir insan gibi parasını geri vermek istediği çocuğu bulmak için çılgınca çabaladı. Ardından bunun bir işe yaramayacağının ve mümkün olmadığının farkına vararak umutsuzluğa kapıldı. "Ben bir sefilim," diye bağırdığı sırada kim olduğunu fark etmeye başlıyor, dışarıdan baktığında bir hayalet gibi görünen benliğinden sıyrılıyor ve önünde elindeki bastonu, beline kadar inmiş gömleği, sırtındaki çalınmış eşyalarla dolu çantası, kararlı ve iç karartıcı yüz ifadesi, iğrenç tasarılarla dolu zihniyle aşağılık kürek mahkumu Jean Valjean'ın ete kemiğe bürünmüş halini görüyordu. Daha önce de belirttiğimiz gibi yaşadığı felaketin aşırılığı hayatını hayaller kurarak geçirmesine neden olmuştu. Bu da hayallerinden biri olabilirdi. Gerçekte karşısında o iğrenç yüzünü gördüğünde kendi kendine bu korkunç adamın kim olduğunu sormak üzereydi. Zihni hayallerin gerçekliği yutacak kadar derin olduğu, şiddetli ve son derece korkunç bir şekilde sakin o anlardan birini yaşıyordu. Önündeki nesneler görünmüyor, zihnindeki imgeler beyninden dışarı çıkmış gibi beliriyordu. Ve aynı zamanda bu halüsinasyonun arasından Gizemli derinliklerde önce meşale sandığı bir aydınlık gördü. Bilincinde beliren bu ışığa daha dikkatlice baktığında bunun insana benzediğini ve bu meşalenin psikoposu olduğunu fark etti. Vicdanı karşısında beliren bu iki adamı, psikoposu ve kendisini art arda izledi. Birincinin ikinciye baskın çıkması uzun sürmedi. Hayallere dalması uzadıkça bu tür kendinden geçişlere özgü garip bir etkiyle psikopos gözünde büyüyüp ışıldıyor, kendisi ise küçülüp silikleşiyordu. Bir süre sonra sadece bir gölgeden ibaretti. Aniden gözden kayboldu. Ortada sadece psikopos kalmıştı. Muhteşem bir parıltıyla bu sefilin ruhu aydınlanıyordu. Ve Jean Valjean uzun süre boyunca sıcak gözyaşları dökerek, hıçkırarak, bir kadından daha çok zaaf göstererek, bir çocuktan daha fazla ürkerek ağladı. Ağladıkça zihni olağanüstü ve hem büyüleyici hem korkutucu bir ışıkla gitgide daha da aydınlanıyordu. Geçmiş yaşamı, ilk hatası, suçunun cezasını uzun süre ödemesi, yüzünün alıklaşması, yüreğinin katılaşması, kafasında kurduğu intikam planlarıyla şenlenen serbest bırakılması, psikoposun evinde yaşadıkları, psikoposun kendini bağışlamasının ardından işlediği en alçakça, en canavarca suç olarak gördüğü 40 santim el koymuş olması. Tüm bunlar zihninde net bir şekilde ve şimdiye dek hiç rastlamadığı bir aydınlığın içinde yeniden canlanıyordu. Hayatını gözden geçirdiğinde korkunç bir yaşam sürdüğünü, ruhunun ürkütücü göründüğünü fark etti. Yine de bu yaşamın ve ruhun üzerinde hafif bir ışık vardı. Adeta cennetin ışığında şeytanı görüyordu. Kaç saat boyunca ağladı? Ağladıktan sonra ne yaptı? Nereye gitti? Bunları kimse asla öğrenemedi. Sadece o gece dine gelen bir arabacının psikoposluk caddesinde Monsignor'un kapısında diz çökmüş bir halde dua eden bir adamı gördüğü söyleniyordu. 1817 senesi 18. Louis'nin gururunun da eşlik ettiği krallara yakışır bir dik duruşla hükümdarlığının 22. yılını ilan ettiği senedir. 1817 aynı zamanda Burgih'te Sorsum'un üne kavuştuğu seneydi. Pudra kullanmanın ve sorguç tip saç modelinin yeniden moda olacağını uman berberlerin dükkanları, gök mavisi rengine boyanmış, zambak desenleriyle süslenmişti. Comte Lynch'in her pazar, kilisenin mütevelli heyeti üyesi olarak, yüksek meclis üyesi giysileri, kırmızı kordonu, uzun burnu ve önemli bir girişime imza atmış bir kişiye özgü heybetli görünüşüyle, kendisine ayrılan özel bölmede oturduğu naif bir dönemdi. Comte Lynch'in imzasını attığı önemli girişim, 12 Mart 1814'te belediye başkanı olarak şehri zamanından biraz önce Onglim Dükü'ne teslim etmesiydi. Yüksek meclis üyesi olması bundan kaynaklanıyordu. 1817'de moda, 4 ile 6 yaş arasındaki çocukları eski Moğolların başlıklarına benzeyen, kulaklıkları moraken tarzda sepilenmiş geniş kasketler takmaya zorluyordu. Fransız ordusu Avusturya usulünce beyaz üniforma giyiyor, lejyon olarak adlandırılan alaylar numaralandırılmak yerine bulundukları bölgenin ismiyle anılıyordu. Saint-Helens'de sürgünde olan Napolyon, İngiltere kendisine yeşil kumaş vermeyi reddettiğinden eski elbiselerini ters yüz ediyordu. Fransa'da hala Prusyalılar vardı. Dışişleri Bakanı Prens Tohely ve Maliye Bakanı Rahip Louis birbirlerine iki kahinin gülümsemesiyle bakıyorlardı. 14 Temmuz 1790'da Talleyrand psikopos olarak Federasyon Bayramı için düzenlenen ayini yönetirken Louis diyakoz olarak yanında yer almıştı. 1817'de Champs-de-Mestignan yollarında yağmurun altında ıslanan, otların arasında çürüyen, maviye boyanmış, yaldızları dökülmüş, kartal ve arı desenleriyle süslenmiş, silindir şeklinde tahta direkler vardı. 2 yıl önce imparatorun Mayıs ayında kerevetini destekleyen bu direklerin bazı bölümleri karargah kuran Avusturyalıların yaktıkları ateşle yanmıştı. Direklerin birkaçı yakılan bu ateşte kül olup gitmişti. Şomdüven'in dikkat çeken yanı Haziran ayında Şomdümars'ın toplanmış olmasıydı. 1817'de iki şey popülerdi. Voltaire'in yayın evinden çıkan kitapları ve üzerinde anayasaya metni bulunan enfiye kutularıydı. Parisleri heyecanlandıran en son olay kardeşinin başını kesip havuza atan Dutan cinayetiydi. Albay Sars Süleyman Paşa olmak için Mısır'a gidiyordu. Caddedeki sarayı fıçıcı dükkanı olmuştu. Kulüp konağının sekizgen kulesinin sahanlığında gökbilimci Messi'nin 16. Louis döneminde rasathane olarak kullandığı ahşap küçük bölme hala görülebiliyordu. Duras Düşesi, gök mavi satin imparatorluk dönemi tarzına uygun, X şeklindeki iskemle ve sehpalarla döşenmiş süslenme odasında 3-4 dostuna henüz yayınlanmamış Urika'yı okuyordu. Napolyon ise artık eskisi gibi bir dahi değildi. Kimse bir sürgüne gönderilen mektupların onun eline nadiren geçtiğini bilmiyor, polis dini bir görevi yerine getirilmişçesine onlara el koyuyordu. Aslında bu yeni bir şey değildi. Sürgündeki Descartes da bundan yakınıyordu. David'in bir Belçika gazetesine biraz öfkeyle kendisine gönderilen mektupları alamadığını yazması, bu vesileyle sürgünle alay eden kralcı gazetelerinin hoşuna gitmişti. Kral katili ya da kralın idamı için oy verenler, düşmanlar ya da müttefikler, Napolyon'da bu ne hart sözcüklerini kullananlar arasında büyük bir uçurum vardı. Tüm sağduyulu insanlar anayasanın ölümsüz yaratıcısı olarak nitelenen 18. Louis ile birlikte devrimler çağının kapandığını ileri sürüyorlardı. Monarşinin güçlenmesi için de bazı gizli toplantılar düzenleniyordu. Kralın kardeş tarafından da el altından desteklenen ve ileride su kıyısı komplosu olarak anılacak olan planın taslaklarını hazırlıyorlardı. Liberalliği belli ölçülerde destekleyen Monsieur Döküz'ün fikirleri kabul görüyordu. Her sabah caddenin 27 numaralı evindeki penceresinin önünde pantolonu, ayağında terliği, kır saçlarını çevreleyen atkısıyla beliren Chateaubriand, gözlerini aynaya sabitlemiş bir halde önünde açık duran eksiksiz dişçi alet takımını kullanarak dişlerini temizliyor. Aynı zamanda katibine anayasa koşullarında monarşiyi yazdırıyordu.